Ayrım 17, Gölgede ve Güneşte Futbol, Eduardo Galeano, sayfa 256. Ne uzarlar ne kısalırlar. 1994'ün sonlarında Maradona, Stoichkov, Bebeto, Francescoli, Londrup, Zamorano, Hugo Sanchez ve öbür futbolcular uluslararası bir futbol sendikası kurmak için kolları sıvadılar. Futbol adı veren gösterilen baş oyuncuları olan futbolcular şimdiye kadar hep kenarda, köşede kalmışlar, kararların alındığı mekanizmalarda aktif olarak görev almamışlardı. Yerel futbolun yönetildiği kuruluşlarda söz hakları olmadığı gibi dünyayı ilgilendiren kararların alındığı FIFA zirvesinde de sözlerine kulak asan yoktu. Oyuncular o halde neydiler? Birer sirk maymunu mu? İpekli elbiseler içinde dolaşsalar da yine sirk maymunu olarak mı kalacaklardı? Bir maçın ne zaman, nerede ve nasıl oynanacağına karar verilirken onlara hiç danışılmıyordu. Uluslararası bürokratlar futbolun kurallarını futbolcuların reyini almadan istedikleri gibi değiştirebiliyorlardı. Üstelik futbolcuların ayakları sayesinde kazanılan gizli servetin ne miktarda olduğunu ve kimlerin kasasına girdiğini sormaya da hakları yoktu. Yıllarca süren grevler ve yerel sendikaların seferber olmaları sayesinde futbolcular mukavele şartlarını az da olsa lehlerine değiştirmeyi başardılar. Ama futbol tacirleri bugün hala onlara alınıp satılan, ödünç verilen birer makine gözüyle bakmaktadırlar. Napoli Kulübü Başkanı bir zamanlar Maradona bir altın madenidir demişti. Bugünlerde Avrupa'nın ve Latin Amerika'nın bazı kulüpleri bünyelerinde psikologlar bulundurmaktadırlar. Yanlış anlaşılmasın, kulüp yöneticileri futbolcuların ruh sağlığını düşündükleri için değil, aksine onların aşırı yorularak verimden düşmelerini önlemek amacıyla psikologlara bir çuval dolusu para ödüyorlar. Şöyle bir soru aklınızda kalabilir. Yöneticiler spordaki verim için kaygı mı duyuyorlar? Sanırım buna iş verimi demek daha doğru olacaktır. Burada el emeğinden çok ayak emeği söz konusudur. Aslında profesyonel futbolcular bir maaş karşılığında emeklerin daima en yüksek verim isteyen, maç üreten bir fabrikaya arz eden işçilere benzerler. Değerleri sağladıkları verimle doğru orantılıdır. Kendilerine ne kadar fazla para ödenirse onlardan o kadar çok verimli olmaları istenir. Canları çıkıncaya kadar antrenman yaparlar. Amaç ya kazanmaktır ya kazanmaktır. Onlardan beklenen bir yarış atından beklenenden çok daha fazladır. Yarış atı benzetmemiz belki de uygun düşmedi. İngiliz futbolcu Paul Gascoigne kendisini daha çok tavuk çiftliğindeki tavuklara benzetiyor. Biz futbolcular çiftliklerdeki tavuklar gibiyiz. Tüm hareketlerimiz kontrol altında. Her zaman katı kurallara tabiyiz. Bütün yaptıklarımız devamlı tekrarlanan hareketlerden ibaret. Yıldız futbolcular kısa süren en verimli dönemlerinde çok yüksek meblağlar alabilirler. Kulüpler şimdilerde onlara 20 yıl öncesine oranla çok daha fazla para ödüyorlar. Ayrıca görüntülerin reklam olarak kullanılması karşılığında da büyük paralar alabilirler. Fakat her şeye rağmen bu futbol asları herkesin sandığı kadar büyük servetler kazanmamaktadırlar. Forbes dergisi 1994 yılında dünyanın en çok kazanan 40 sporcusunun isimlerini yayınladı. Bunlar arasında futbolcu olarak bir tek İtalyan Roberto Baggio'nun adı geçiyordu ama o da listenin sonlarındaydı. Ya yıldız olmayan binlerce futbolcu acaba ne haldedir dersiniz? Dolap beygiri gibi dönüp duran ve şöhret adı verilen o mutluluğu bir türlü yakalayamayan öbürlerin durumu nasıldır? Arjantin'de 10 profesyonel futbolcudan yalnızca 3'ü futboldan kazandıklarıyla hayatlarını sürdürebilmektedir. Ayrıca oyuncuların faal oldukları sürenin kısalığı göz önünde bulunduracak olursa ellerine geçen paranın hiç de o kadar önemli olmadığı açıkça görülür. Sanayi medeniyeti denilen bir yamyam bir bakmışsınız onu göz açıp kabayıncaya kadar yiyip yutmuştur. Futbolcu ihracatı. Bacakları sağlam, şansı açık olan bir futbolcunun dünyanın güney yarım küresinde izleyeceği yol bellidir. Önce köyünden bir taşla kentine gelir. Sonra taşla kentinden başkente küçük bir kulübe kapağı atar. Küçük kulübün onu büyük bir kulübe satmaktan başka elinden bir şey gelmez ve ağır borç yükü altında ezilen büyük kulüp de onu daha büyük bir ülkenin daha büyük bir kulübüne satar ve sonunda futbolcu meslek hayatını Avrupa'da noktalar. Bu zincirleme kulüp değiştirmeler sırasında menajerler, aracılar daima aslan payını alırlar. Zincirin her halkasında taraftarlar arasındaki eşitsizlik, adaletsizlik daha da perçinleşir. Fakir ülkelerdeki semt kulüplerinden ayrılmalarından Avrupa'nın güçlü anonim şirketlerine gelinceye kadar bu düzenin şartları hep bu şekilde işler. Buna bir örnek verelim. Uruguay'da futbol iç pazarı küçümseyen bir ihracat sanayisi durumundadır. Devamlı olarak dışarıya futbolcu ihracı sonucu profesyonel futbolun kalitesi düştüğü gibi seyirci sayısı da giderek azaldı. Uruguay seyircisi artık stada gitmemekte. Uluslararası karşılaşmaları televizyondan izlemeyi tercih etmektedir. Milli bir maçtan önce dünyanın dört bir yanına dağılan futbolcular yalnızca vatana dönüş yolculuğu sırasında uçakta birbirleriyle tanışmak fırsatını bulabilmektedirler ve bir süre birlikte oynadıktan sonra ama gerçek bir ekip oluşturmaksızın yani 11 başlı 22 bacaklı tek bir vücut olmaksızın birbirlerine veda etmektedirler. Brezilya 4. kez dünya şampiyonu olduğunda bütün gazeteciler bu olayı sevinçle karşıladılar ama işlerinde o eski güzel günlerin özlemini dile getirenler de çıkmadı değil. Romario ile Bebeto'nun ekibi başarılı bir futbol ortaya koymuşlardı ama şiir gibi bir Brezilya ekolü sergilememişlerdi. 1958, 1962 ve 1970 yıllarında oynadıkları muhteşem futboldan epeyce uzaktılar. O zamanlar Garincia, Didi ve Pele'den oluşan ekip kendinden geçercesine oynardı. Bazı gazeteciler yorumlarında beceri eksikliğinden dem vururken, bazıları da başarılı olmakla birlikte sihir ve cazibesi olmayan, teknik direktör tarafından zorla kabul ettirilmiş, yavan bir futbol sergilendiğini ileri sürüyorlardı. Kısacası onlara göre Brezilya ruhunu modern futbola satmıştı. Bununla birlikte hiç kimsenin üzerinde durmadığı olumlu bir gelişme de vardı. Eskiden Brezilya milli takımın 11 oyuncusu da Brezilya'da top koştururlardı. Halbuki 1994'teki Brezilya karmasında yer alan futbolcularından 8'i bugün Avrupa'da futbol oynamaktadırlar. Latin Amerika'nın en pahalı futbolcusu Romario'nun İspanya'da aldığı bir aylık ücret, Brezilya futbol tarihinin en büyük yıldızların 1958'de aldıkları mütevazı ücretten 11 misli daha fazladır. Eskiden az futbolcular mahalli kulüplerle bir tutulurdu. Pele Santos'luydu. Garincia ile Didi ise Botafogo'ya gönül bağıyla bağlıydılar. Ülke dışındaki bir kulübe transfer edilmiş olsalar da onları kendi takımların renklerinden ya da milli formaları rengi sarıdan ayrı olarak düşünmek imkansızdı. Bu hem Brezilya için hem de öbür ülkeler için geçerliydi. Forma aşkıyla ya da birkaç yıl öncesine kadar futbolcu bir ömür boyu kulübe bağlayan sözleşmelerle futbolcu kulübünden ayrılmazdı. Mesela yakın zamanlara kadar Fransa'da kulübün futbolcu üzerine 34 yaşına kadar devam eden bir mülkiyet hakkı vardı. Daha sonra işi bittiğinde serbest kalırdı. Özgürlüğe susamış tüm Fransız futbolcular, bütün dünyayı sarsan 1968 Mayıs olaylarında, Brezilya'da kurulan barikatlarda yerlerini aldıklarında, başlarında Raymond Kopa bulunuyordu. Maçın sonu. Top döndükçe dünya da dönüyor. Güneş ateşten bir toptur. Gündüzleri mesai yaparken, geceleri de zıplayarak gökteki yatağına çıkar ve görevini aya devreder. Bilim adamları kuşkusuz bu düşünceyi hemen reddedeceklerdir. Her şeye rağmen kesin olan bir şey var. Tüm dünya dönen bir topun etrafında dört dönmektedir. Bilindiği gibi 94 Dünya Kupası finali 2 milyardan fazla insan tarafından izlendi. Bu gezegenimiz tarihinde görülen en kalabalık seyirciydi. Futbol artık herkesin ortak tutkusu haline gelmişti. Günümüzden binlerce top meraklısı, sahalarda ve arsalarda top peşinde koşmakta ve yine milyonlarca insan televizyonun başına tırnaklarını yiyerek 22 kısa pantolonlu insanın topa duydukları aşka onu tekmeleyerek açığa vurmalarını izlemektedir. 94 Dünya Kupası sonrasında Brezilya'da dünyaya gelen bütün erkek çocuklara Romario adı verildi. Ve Los Angeles stadının çimleri adeta birer pizza gibi parçası 20 dolardan satıldı. Bu şimdiye kadar görülmüş en büyük çılgınlık değil miydi sizce? Ya da bir takım uyanıkların çok adiden yaptıkları bir ticaret değil miydi? İşte futbol ne yazık ki günümüzde bu duruma gelmiştir. Gönül isterdi ki bundan çok daha farklı olsun. Futbol onu seyreden gözün, sevinç kaynağı onu oynayan bedeni coşkusu olabilirdi. Bir gazeteci, Alman din bilimcisi Dorothy Sölle'ye şöyle bir soru sormuştum. Mutluluğun ne olduğunu bir çocuğa nasıl izah edersiniz? Bunu kelimelerle açıklayamayız diye cevap verdi Sölle. Oynaması için ona bir top veririm. Profesyonel futbolcu bu mutluluk kaynağını kurutmak için elinden geleni yapmasına rağmen başarılı olamamaktadır. Belki de futbolun en şaşırtıcı taraflarından biri de budur. Arkadaşım Angel Roacco'nun da belirttiği gibi futbolun en güzel yönü daima sürprizlere açık olmasıdır. Teknokratlar futbolu en ince ayrıntılarına kadar programlasalar da futbolun güçlü ağları ona istedikleri gibi yön verseler de futbol beklenmedik olanı, öngörülmeyeni bünyesinde bulunduran bir sanat dalı olmaya devam edecektir. Hiç beklemediğimiz bir anda imkansız olanın gerçekleşini görebiliriz. Bir bakmışız cüce deve alt etmiş ya da çelimsiz eğri bacaklı bir zenci Grek heykellerini andıran bir futbolcuyu geride bırakmıştır. Günümüzde resmi tarih kitaplarına futbolun girmemesi akıllara durgunluk verecek bir noksanlıktır. Çağdaş tarih metinlerinde futbolun adı dahi geçmiyor. Bu eksiklik futbolun birlik ruhunun simgesi olarak kabul edildiği ülkelerde söz konusudur. Top oynuyorum o halde varım. Bir futbolcunun oyun stili yaşam tarzının ta kendisidir. Bir toplumun görüntüsünü yansıtır, dış hatlarını belirler, onu öbürlerinden ayırt eder. O kadar ki bana nasıl top oynadığını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Futbol yıllardan beri farklı şekilde oynanmaktadır. Bu farklılık her milletin değişik yapıda olmasının ileri gelmektedir ve kanaatimce bu farklılığını korunması son derece önemlidir. Çağımızda tek kalıba sokulma zorunluluğu her alanda olduğu gibi futbolda da görülmektedir. Dünyamız hiçbir zaman böylesine imkanların adaletsizce dağıtıldığı, yapılması gerekenin tek kalıba yerleştirildiği, böylesine katı kuralların uygulandığı bir dönem yaşamamıştım. 20. asrın sonlarına yaklaştığımız bir sırada, dünyamızda insanlar açlıktan ölmüyorlarsa da zevksiz futbol yüzünden sıkıntıdan patlıyorlar. Yıllardan beri futbolla ilgili gerçeklere yakından ilgi duyuyordum. Herkesin farklı lisanlarla düşüncelerini ifade ettiği ama aynı tutkuları paylaştığı bu büyük dünya topluluğunun şanına yakışır bir eser yazmayı çok uzun zamandan beri düşünüyordum. Bu şekilde ayaklarımla başaramadığım bir şeyi ellerimle gerçekleştirmemiş olacaktım. Çünkü sahaların yüz karası bir beceriksizdim. O halde topun benden esirgediğini hiç olmasa kalemimle elde etmeliydim. İşte futbol olan ilgimden ve eksikliğimi telafi etmek arzusundan, Futbolun güneşli yönünü takdir eden ve gölgeli yönünü de açığa çıkarıp yeren bu kitap doğmuş oldum. Kitabımın kendisi böyle olsun ister miydi bilmiyorum. Tek bildiğim içimde yeşerip filizlendiği ve son sayfaya geldiğidir. Ve şimdi de sizlere sunulmak üzere doğmuş bulunuyor. Bundan sonra bana düşen şey, yitirilen bir aşktan sonra ya da bir maçın sonunda hissedilen o kahredici yalnızlık ve hüzünle baş başa kalmak olacaktır. Montevideo, 1995 yazı, kitabın sonu, 26 Ekim 2013, sayfa 264.